Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 52. Ayrım. Ulan bu oğlan anasının gözü, it herif. Kendime soracağım da ne olacak? Ne olacak? Ne kadar boş olduğunu anlayacaksın bu tepkinin, yumuşayacaksın. Doğrusunuz diyeceğim bunlara, Refik'le iş yapacağım. O hergeleyle, oğlunla, Mefaret'in oğlu o. Parayı vermiş anası, daha ne istiyor? O oğlanla birlikte olmamak için girmem. Dudak kıvrımında aynı gülümseme gözlerini Zühtü Bey'e dikmiş öylece bakıyordu Fuat. Her şeyi bilen, anlayan o pırıltı var gözlerinde. Hep kızıyordu Zühtü Bey. Aslında çekiniyordu da bu bakıştan. Bir suçlamayı bütünler gibi. O oğlanla övüneceksiniz abi, dedi Fuat. Onur duyacaksınız. Gömmeye çalıştığı bir mutluluk içinden hoyratça çekip çıkarılmış, ortaya atılmış gibiydi. Ben niye övüneyim? Anası övünür, dedi. Onur duyacakmışım. Oğlan iyice bunlara mı kaydı yoksa? Konuşmak istemiyordu artık. Kalksa bu herif. Nasıl gidiyor senaryo çalışmaları? Deminden beri suskun bakan Seniye'nin sorusuna sevinmiş gibiydi Fuat. Öykü çıktı, dedi. Çok yalın, sade, olağanüstü güzel. Olay olacak film. Gündüz abi, Emine, Refik hepsi bayram sevinciyle çalışıyorlar. Çocuksu bir ilgiyle. Ah nasıl merak ediyorum, dedi Seniye. Çok güzel olacak, hiç kuşkum yok. Zühtü Bey nasıl söylesindi merak ettiğini, susup kalan Seniye'ye öyle kızmaya başlamıştı ki, öyküyü sormuyor aptal. Bu kız zaten salağın tekidir hep. Avukatlığı nasıl yapıyor bu? Ne olacak, bir sürü yalan. Bu kışkırtıcı sözleriyle gözlerini üstüne dikiveren Fuat'a gene kolay yakalanmıştı Zühtü Bey. Anladı ilgimi. Tek bir yalan yok abi. Hepsi sizin kadar gerçek. Bizim kadar mı gerçek, dediği yani. Alaya vurdu Zühtü Bey. İyi, dedi. Biz oynayalım bari. Oynuyorsunuz zaten abi. Hepimiz oynuyoruz. Zühtü Bey'e kalmadan Seniye atıldı hemen. Gerçek mi? Dedi çocuksu bir şaşkınlıkla. Herkes var mı filmde? Vardı. Olmaz olur mu? Filmin temel öyküsü Ramiz Bey'in, filmdeki adı Remzi Bey'di. İlaç soygununu durdurmak için iç dış tekerlere karşı yürüttüğü umutsuz savaşımdı. Yanında yer alması gerekli bir eczacı tipi vardı, şaşkın, yolunu bir türlü bulamayan, mutsuz bir adam aslında. Burasını anlatırken öyle sıcak yakınlıkla bakıyordu ki Fuat, bu eczacının kendisine benzetilmesi olasılığına pek takılmadı Zühtü Bey. Adamın eczacı, Mahir'di adı. Bir Yahudi kızıyla aşkından söz edilince kafasından birden bir şeyler çakıverdi. Lena Rum, Yahudi nereden çıktı? Sorsa, filmdeki adam üstüne yapışıp kalıverecekti. Kızamıyordu da, sövüp saymaya bile kalkışabilirdi oysa. Kendini tutmak da değildi. Bak işte, seviniyordu bile. Sevinmek değil de, niye anlatılmasın böyle bir öykü? Yaşadığımız şeyler aynı film. Sonunda çekip gitmesi, doğal ki benden yüz bulamadığı için. Rum kızıyla evlenecek değildim ya, doğrusu sevdimdi. Lena ile aşkımız... Dedim ya, bir sürü yalan. Bunun anlattıkları ne sanki? Peki, sonra ne oluyormuş? İşi alaya vurdu Fuat. Bütün filmi anlatacak değilim herhalde. Gerisi perdede. Domuzoğlu domuz. Anlatırsın ya, kim bilir ne zaman. Hep merak edeyim istiyor. Fuat gece yarısına doğru kalktığında Seniye'nin coşkulu sorularıyla epey bilgi edinmişlerdi. Çok görkemli bir grev olayı varmış. Sendikalar da destekleyeceklermiş. Demek o aptal Refik'i iyice benzettiler kendilerine. Ne bok yerse yesin. Eczacı Mahir Bey'in Yahudi sevgilisi mi? Peki niye Yahudi? Onu söylemiyordu Fuat. Bu eczacı Mahir ben olamam. Benim Yahudilerden tiksindiğimi Refik bilir. Rumları çok mu seviyorum? O başka. Lena aslında Rum bile denmez. İstanbullu azınlıktan bir kızdı. Lena Rum değilse, Rum denmez de nasıl sıvıştı Rumların ülkesine? Korkudan. Seviyor muydum? Lena gittikten sonra günlerce, aylarca çevresine boş boş bakıp, tarla başının ara sokaklarında, balık pazarı meyhanelerinde içini kavuran bir sıkıntıyla dolaşıp durduğunu anımsadı. evinin bulunduğu sokaktan kaç kez yüreği sıkışarak geçmiş, kapalı kapıya çıplak pencerelere bakmış, peşinden gitmeyi kurduğunu anımsamak da istemiyordu. Yıllardır çözemediği karanlık, çetrefil bir bilmecenin film girişimiyle yeni boyut kazanan çıkmazından gece Fuat'ı geçirip odasına çekildikten sonra da ertesi, daha ertesi günler boyunca da kurtulamadı bir türlü. Karşılaştıklarında ne olup bittiğini sormayı onuruna yediremiyor, Fuat da inadına susuyordu. Nasıl gidiyordu film? Eczacı Mahir'in Yahudi kızıyla sevişmeleri nasıl bir yer tutuyordu filmin içinde? Hadi Rum'u geçtik, kızın niye Türk değil de Yahudi olduğu sorunu daha söylendiğinde takılıverdiği biçimde sallanıp duruyordu. Aslında iyisi kızın Rum olması. Eczacı Mahir'in de tam bir yurtseverlikle bu sevgiyi içinden kazıyıp atamamışsa yurtseverliğinden kuşku mu duyacaksın adamın? Abuk sabuk şeyler hep. Bir de makbuş çıktı gene. Bakırköy tutmak istemiyormuş artık. Alzheimer tıbbi demansa benziyor demişler. Tam tanı koyamamışlar. Şimdi iyiymiş. Alın diyorlarmış. Geçici bir şey de olabilirmiş. Darülceziye yatırılması için de işlemler uzarsa, Makbuş'un belki de bir süre evde tutulması gerekeceğini duyunca katılıp kalmıştı Zühtü Bey. Fuat, şu Allah'ın belası film çalışmalarıyla eczane arasında öylesine koşturuyordu ki, ağırlığının ayrımına bile varmadan sıradan bir olasılık gibi söz etmişti bu olaydan. Makbuş'la bir evde kalmak değil, yüzünü bir saniye görmek bile dayanılmaz geliyordu Zühtü Bey'e. Cırlak sesi daha kulaklarındaydı, çın çın. Makbuş'un darülcezeye yerleştirmek de bir sorun. Yüklüce bir bağış gerekecek belki. Birlikte olmak gerekmesin de. Bütün bu gerilim içinde sabahları şöyle bir göz attığı Hürriyet gazetesini karıştırıp üstün körü okuduğu kitapları, uğradığı meyhanelerde, lokantalarda, dalgın dolaştığı sokaklarda rastlaştığı tek tük tanıdıkları, sessizliğin kemirdiği evde seniyeyle ara sıra yediği akşam yemekleriyle yaşam, bıktırıcı bir tek düzelikle günler boyu sürüp gidiyordu işte. Ağırdan dönen bu çarkın boşluğunu, makbuş karabasanını bile örtbas eden tek şey, yüreğinin döl yatağında büzülüp varlığını kıpır kıpır bir dölüt gibi duyuran şey, artık iyice düşlere bulanmış geçmişteki mutlu günlerin özlemiydi. Filmdeki eczacının aşkı ortaya çıkalı beri, belleğini de bu özlemle kurcalayıp duruyor, her karmaşık durumdan da tılsımlı bir çekirdek gibi birden filizlenip, dal gövdesini ışıtan zeytin karası gözleri, kızıl, etli dudaklarıyla Lena dikiliyordu karşısına. Hemen yanı sıra Mefaret'i de anımsıyordu artık. Ağzında yuvarlıyor Fuat, bizim filmimizi yapıyorlar. Tam öykümüzü nereden, nasıl bilecekler peki? Duymayan, bilmeyen mi kaldıydı? Refik bilmez mi? Bir gün oturup ben anlatsam? Düşününce bile utanıyordu bu konuda birileriyle konuşmaya. Film olup ortaya çıkması, salonlar dolusu kişinin öykünüp gez özenerek güle ağlaya, belki de özlemle, kıskanarak Lena ile aşklarını seyretmeleri, o güne dek hiç tatmadığı duyguları muştuluyordu. Yadırgıyordu bu duyguları, ortaklık önerisine niye karşı çıkmıştı sanki? Olmazlanmasa Refik de gelirdi belki. Gelir mi o piç? Eczaneye uğradığı bir akşamüstü, Doktor Rıfat'ın telefonla aradığını söylediği Fuat. Hemen açmıştı o da. Yanıt vermiyordu telefon. Çıkmış. Ara sıra gittikleri Beşiktaş'taki bir içkili yere çağıracak olmalıydı. Telefonu kapatınca anımsamış gibi. Bir geziden söz etti dedi Fuat. Romanya'ya vapur mu varmış Perşembe yeni? Başım kalabalıktı o sıra. Pek anlayamadım. Dili de reçete gibi doktorun. Peltek peltek. Güldü Zühtü Bey. Gerçekten de bazı tıslar, bazı da patlatır gibi çıkarır sesleri Doktor Rıfat. Reçete diyor. Ben niye bulamadım bunu? Zeki herif. İşi tıkarında, aklı de doktorun, dedi Zühtü Bey. Tutturmuş şimdi de Romanya diye. Bizi de kendi gibi sanıyor. Niye abi, dedi Fuat gülerek. Sizin iş tıkarında değil mi? Eczane başkalarına göre en birinci. Geçen ayın cirosunu söyledim. İnanmadı bazı arkadaşlar. Öteki işten bir yakınmanız varsa o başka. Bak her geleye, nereye getiriyor. Ne yakınmam olacak ulan, dedi Zühtü Bey. İlaç bile kullanmam. iyiden iyiye alaylı bakıyordu Fuat. İlacı da mı var o işin abi, dedi. Sanki bilmiyor eşşoğlu eşek. Nasıl sinsi sinsi gülüyor. Romanya'ya gidin abi, dedi Fuat. Oraları iyi geliyormuş bu işe. Hem gözünüzle bir görün. Bakalım alçak komünistler ne namussuzluklar yapmışlar. Taşlar umurunda değildi Zühtü Bey'in. Geziye gidip gitmemek konusunda baştan beri ikircikliydi. Günlerce, haftalarca da öyle kaldı. Doktor Rıfat da asılıp duruyor. Sık boğaz ediyordu neredeyse. Karar verip yola çıkmaları gene de bir ayı geçti. Fuat Makbuş Hastane'den çıkarmalarının kaçınılmaz olduğunu söyleyince direnci uçup gitmişti. Fuat da istemişti gitmesini. Gezmiş olurdu. Makbuş sorunu da çözümlenirdi o ara. Darülacezi için gerekli işlemleri yürütüyorlardı. Filmin ön çalışmaları da sonuna gelmişti. Fuat artık hep eczanedeydi. Yüklüce bir döviz ayarladı. İstediği kadar kalabilir, oradan Almanya'ya da gidebilirdi isterse. Gençliğinde gördüğü yerleri yeniden gezmekte çekici geliyordu. Güneşli bir bahar sabahı otobüsle Topkapı'dan çıkarlarken kendini akan bir sele bırakmış gibiydi. Doktor Rıfat, mimar dostu Naci Bey ile öndeydiler. Zühtü Bey'in ikircikli durumu uzayınca bu Naci Bey'i kandırmıştı doktor. Zühtü Bey'e sonradan biraz da güçlükle yer ayarlanabilmişti. Yaşlı bir kadın vardı yanında. Eskişehir'den miymiş ne? Öğretmen belki. İyi yolculuklar deyip sağındaki pencereye dönmüştü Zühtü Bey. Koca karıları da sevmezdi. Yol boyu konuşmasını da yanında vırvır edecek Doktor Rıfat'tan ayrı olması da sevindiriciydi. Bir turizm ortaklığının düzenlediği gezi 3 haftalıktı. Koşullar da öyle uygundu ki bu parayla ancak Göreme'yi gezebilirsin diyordu Doktor Rıfat. Doğruydu da. Bahar ucuzluğuymuş. Çeşitli çevrelerden, mesleklerden kadınlı erkekli daha çok yaşlı, orta yaşlı bir kalabalık doldurmuştu otobüsü. Kişiler birbirlerini tanımıyorlardı daha. İçten içe hırlayarak uçup giden otobüste kaynaşma öncesinin çekingen sessizliği vardı. İstanbul'dan ayrılıp da Trakya'yı Kırklareli sınır kapısına doğru uzayıp giden bir asfalt kuşakla bölüp geçerken bırakıp ayrıldığı çevresinin hüzünle karışık özlemini daha şimdiden duymaya başlamıştı Zühtü Bey. Evini, eczanesini, tarla başının çamaşırlar sarkan dar sokaklarını, çiçek pasajında dün akşam Fuat'la oturdukları meyhaneyi, yalnız onu mu, bütün meyhaneleri, ara sokaktaki çıkma balkonlu evi, yıllar önce Lena ile yaşadıkları bu evi de, görüp geçtiği bir sürü iş yerini, balık pazarının akşam kalabalığını, sokaklarda birden koşturan kedileri bile, tümünü birden, dönüşte yerli yerinde bulmak için titiz bir sayımla yerleştirir gibi gözlerinin önünde tek tek sıralıyordu. Yandan akıp giden tarlalara, kırlara, evlere, ağaçlara anlamsız bir bakışla takılınca dalıp gitti bir ara. Bir sıçramayla uyanınca şaşkın bakındı. Yanındaki koca karı gözlük takmış bir dergiyi karıştırıyordu. Düş gördüğünü anımsadı. Fuat gülüyordu ya, Fuat değil, Refik'ti aslında. Fuat'mış o. Kolundaki de Lena. Yüzünü seçememişti onun da. Dün akşam meyhanede söyleşmelerini anımsadı. Yahudi kızıyla eczacı Mahir'in aşklarını sormuştu sonunda. Değişmiş o. Öneri Refik'ten gelmiş. Sonunda o da geri almış. Ermeni olsun denmiş bir ara. Onu diyen de Refik. Bak eşoğlu eşeğe. Gündüz abi karşı çıkmış. Zengin bir Yahudi kızı olmasını benimser gibi olmuş önceleri ya. Sonra vazgeçmiş. İşleri karıştırır demiş. Eczacı Mahir'in aşkı yokmuş filmde. Tekelcilerin simgesi olan ilaç babası bir tip varmış. Gazanfer Bey mi demişti? Ne? Onun aşkı geçiyormuş bir ara. O da sevdiği çok güzel kızı bırakıp gözü yukarılarda olduğu için hırsız bilmem kim diye anılan bir büyük zenginin kızıyla evleniyormuş. Bir burukluk duymuştu. Bazı çekimlere eczanede yapacaklarını söyleyince Fuat karşı çıkmak bile geldi içinden. O ki Mahir Bey'in aşkı yok filmde. Eczanede çekime de izin yok diyememişti. Sınır kapısına geldiklerinde Türkiye'deki hesapları bitirip kapatmış gibiydi. Gezinin tadını çıkarmalıydı artık. Bulgar sınırından girince bir güvensizlik duygusu gelip oturmuştu yüreğine. Nasıl atacağını, bunun yüz karası bir korkuya dönüvermesinden nasıl kurtulacağını da bilemiyordu. Özgürlük yoktu artık. Toparladı kendini. Bir Türkiye neydi bundan? Baskıları kendi halklarına geçerdi. Hele bu Bulgarlar, Bunların Balkan Savaşı'nda yaptıkları. Daha kötü olsun namussuzlar. Öğlen yemeği molası verilen bir köyde bir rastlantı, izledikleri köy düğünü pek de öyle kötü durumda olduklarını göstermiyordu. Yiyip içmeleri, giyim kuşamları, neşeli oyunları, konuklara döke saça sunmalarıyla bolluk görünümündeydi her şey. Çocuklar bakımlı, delikanlılar, genç kızlar, öyle. Mendiller verirlermiş düğün konuklarına. Onlar da evlenen çifte para yardımı yaparlarmış. Kendi geleneklerince sürdürülen bir mutlu yaşam. Ay masa, otobüsteki öteki yolcular gibi o da kanıp gidecekti bu parlak masala. Uluslararası yol üstü bir köy bura. Sefaleti, baskıyı burada da gösterecek değiller ya. Belki de bütün bu düğünler, oyunlar hepsi düzmece. Niye olmasın? Bak şu bizim salaklara nasıl dama işi verdiler. Gerçekten çok saf milletiz be. Yeniden çıktıkları yol boyu bakımlı meyve bahçeleri, ekilmiş geniş topraklar, düzenli köy evleri, yolda çevrede araçlardaki dipdiri insanlar. Doğal ki kandıramadı Zühtü Bey'i. Bu uyanık davranışını her karşılaştıklarına salakça bakan ötekilerin arasında Roman sınırını geçince de sürdürdü. Ancak Mamaya'ya varıp da Neptün Oteli'ne inince doğrusu o da biraz şaşalamadı değil. Deniz kıyısında oldukça uzun aralıklarla sıralanan birbirinden görkemli dizi dizi yapılar kuşkusuz göz alıcıydı. İçeri de öyleydi otellerin. Karşılanmalarında, odalarına yerleştirilmelerinde, akşam yemeğinde, ertesi sabah kahvaltıda gösterilen, daha sonra günlük yaşam için otelde, kumsalda, çevrede sürdürülen özen de en güç beğenenleri gevşetecek nitelikteydi. Uzayıp giden denize karşı rahat, tertemiz odasında umduğundan daha mutluydu Zühtü Bey. Havalar güneşliydi ya, oldukça da serindi. Kumsalda güneşlenenler vardı. Denize girenler pek öyle kalabalık sayılmazdı. Daha çok kuzeyli turistlerin, yontu gövdeleriyle sarışın İsveçlilerin, iri yarı Polonyalıların, Almanların, kadınlı erkekli çılgınlar gibi denize atılıp sevinçle bağıra çağıra yüzmelerini balıkçı kazağının üstüne çektiği pardösüsü yün atkılarıyla kumsalda biraz da utanarak seyrediyordu. Doktor Rıfat, Mimar Naci ile çoğu Türkler gibi hemen her gün bir yere düzenlenen gezilere katılıyorlardı. Türkiye'de ballandırarak anlattığı kadınları da unutmuş gibiydi. Onlar bir yerlerde bir naneler yiyorlardır belki de. Daha öyle bir açlık, giderek istek bile duymuyordu Zühtü Bey. İyiden iyiye takılıp kalmış özlemlerdi ağır basan. Lena ile bir gün, otele geldiklerinin haftasıydı. Yanında iki genç kadınla, birilerini aranır gibi bakınarak Doktor Rıfat girmişti lobiye. Köşede cin tonik yudumlayan Zühtü Bey'i görünce sevinerek yukarı gibisine uzaktan el etmişti. Akşam saatiydi, altı suları. Biraz durdu, isteksizce kalkıp çıktı asansörle. Kapısı yarı açık bekliyordu doktor. Üç kızmış bunlar, Finli'yi alıp Bükreş'e gitmiş Naci Bey. Biri Roman, biri Polonyalıymış. Bunların da ikisi de İngilizce bir iki sözcükten başka dil bilmiyorlar. Esmer çıtı pıtı Roman'i gösterdi Doktor Rıfat. Polonyalı'ya o el koymuş. Hep böyle yapar bu hergeli. Pek hoşlanmamıştı ya, kız gene de tatlı tatlı epey oyaladı. İyi biliyor işini. Bir saat kadar sonra $20 alıp gitti. Konuşmadığı, dilini anlamayan bir kadınla yapmayı da yadırgamıştı. Böyle soğuyup kalıvermezdi çünkü. Banyodan çıkınca pencereye yaklaşıp akşam karanlığının çöktüğü Karadeniz'e baktı. Kumsal boş, deniz boş, kıyılardaki otellerin uzaktan yeni parlayan ışıkları daha da yalnızlığa itiyor. Eczaneyi kapatacaklar birazdan. Tarla başının en kalabalık saatlerinde bir koşturmadır gidiyor şimdi bizim orada. Dönüp sırt üstü yatağa bıraktı kendini, gözlerini kapatıp kaldı. Kapı sesiyle açtı gözlerini. Dalmışım, kalktı, geliyorum diye seslendi kapıda yemeğe gittiklerini söyleyen Doktor Rıfat'a. Giyinip indi yemek salonuna. Yarın Kiev'e gidiyorlarmış. Gelir mi diye soruyorlardı Zühtü Bey'e. Uçakla gidiyorlarmış. Gece kalıp ertesi gün döneceklermiş. Doktor da asılınca iyice diretti. Ne yapacağım Kiev'de? Bok mu var? Siz gidin. Bir de Rusları göreceğiz. 52. ayrımın sonu. Sayfa 526. Devamı 53. ayrımda.